Ayrım 8, sayfa 131. Üçüncü kısım. Yıllar önce Çandaroğlu'yla birlikte durakladıkları Derbentler'de, Benzillerde şimdi Bedreddin'i karşılıyorlar. Urumeli toprağını kokluyor derin derin. Atının dizginlerini kasarak zaman zaman yolun iki yanındaki ormanlara bakıyor, sonra birden irkiliyor. İlk geçişinde kel gördüğü tepelerde kocaman çam ağaçları var. Dimo Derbent'ine geldiklerinde hemen atladı atından. Derbentçi orta yaşlı bir adamdı. Ellerini ovuşturup hafif sağa doğru eğilerek sokuldu. Bedrettin tepelere bakmaktaydı. Derbentçi sen misin?
Benim şeyh efendimiz.
Dimo nerede?
Dimo benim efendimiz.
Yok, sen olamazsın.
Anladım, babamdan söz etmektesiniz. 20 yıl var ki ölmüştür efendimiz.
20 yıl?
Ya, 20 yıl.
Ağır ağır bir çam ağacının dibine oturdu Bedrettin. Başını arkaya atarak düşüncelere daldı. 20 yıl olmuş Dimo öleli. Biz yaşlandık gerçekten. Kaç yıllık bir ara ile gelmekteyiz yurdumuza. Yıllar nice geçip gitmekte insanoğlunun yaşamında. Bir bakıyorsun gencecik bir çocuksun buralardan geçerken, tepelerin keline ağaç dikseler diyorsun. Sonra dönüyorsun ki dikilen ağaçların kalınlığı belini geçmiş. Yüzünde tüy tümür yokken gittiğin yerlerden sakallarına ak düşmüş bir biçimde dönüyorsun. Bunca yıl geçtiğini hiç sezinlememiştim. İsmail'in büyüdüğünü, delikanlı olduğunu da o yüzden şaşıyordum arada bir. İnsanoğlunun tarihi içinde gelişmesini, bir su gibi akıp gelmesini incelerken kendimizdeki değişmeyi hiç görmemek ne şaşırtıcı. Dimo'nun oğluymuş. Dimo da böyleydi. Hafif kambur dururdu saygın bir konuk geldiğinde, çevresinde dönenirdi. İşte bu da öyle. Derbentçi Dimo babasının öldüğünden habersiz yolcunun yöresinde dönüyor. O çam ağacının altına oturan da hemen seyirtip bir minder getirdi. Bedrettin sezinlemedi elinde minderle başına dikildiğini. Dervişler kocaman tahta masanın yöresini almışlar, şeyhlerini beklemekteler. Bir ara başını kaldırdı. Zaman ne de çabuk geçmekte değil mi derbentçi başı?
Ya efendim, bir kuş gibi uçup gidiyor. Yıllar var ki gelip geçenler babamı sormaz oldular. Şimdi siz soranda şaşırdım ilkin. Sonra anladım ki siz de yıllardır buradan geçmemişsiniz. Babasını bıraktığınız yerde oğlunu bulmaktasınız.
Öyle olmakta ve şaşırmakta insan. Yılların akıp gitmesi, pek çok şeylerin değişmesi. Dimo minderi koyup üstüne oturtmak istiyordu Bedrettin'i doğruldu. Buna oturursanız daha rahat edersiniz efendimiz. Yok, kalkalım Dimo. Varalım yoldaşlarımız arasına, acıkmışlardır.
Dilerseniz sizin yemeğinizi buraya getirsinler.
Olmaz, bizde ayrı gayrı yoktur.
Madem yoktur, masayı buraya kursunlar.
Değmez, bir öğünlük geçiştirme için insanlara eziyet etmek gereksizdir.
Eziyet mi olurmuş, görevimiz bu bizim.
Görevim bile olsa, varalım yerimize oturalım.
Sofra hazırlanmış, sıcakların soğumaması için Bedrettin beklenmekteydi. Gelir gelmez çorba tasları dolduruldu.
Dervişler iştahla kaşıklamaya başladılar. Edirne medresesi çok değişmiş, alanı yapılarıyla sarayı aşmıştı. Kocaman bir bahçenin çevresine yayılmış çeşitli yapılar, birbirinden ayrı bilgiler için ayrı okullar biçiminde bölünmüştü. Öğretmenler birinden birine giderek ders veriyor, bahçede öğrenciler dolaşıyordu. Kapıdan girince durakladı. Kendi okulu bir eski saraydan bozmaydı. Bu yapıların ortasına sıkışıp kalmış, küçülmüştü sanki. Uzun uzun baktı Bedrettin, kokladı, kendi zamanında ciğerlerine sindirdiği kokuları aradı, bulamadı. Ardında dervişleriyle kapının önünde dikilmesi hemen dikkati çekti. Tüm Edirne beklemekteydi zaten. Günlerdir yol boylarından ulaşanlar çalkıyordu Edirne'yi. Şeyh Bedrettin gelmektedir. Hatta medrese öğrencileri hocalarının dervişlerden hiç hoşlanmamasına karşın bir kurul kurup bir günlük yoldan karşılamayı kararlaştırmışlardı. Ama haberler ancak 2 gün sonra Edirne yöresinde olacağını bildiriyordu. Şimdi birden çıkıp geri vermesi bahçede dolananları şaşırttı. Birkaç öğrenci ilgiyle ama çekinerek yaklaştılar. Biri bağrına bastırdığı kitap torbasını sıkarak sokuldu.
Şeyh Bedrettin misiniz?
Öyle demekteler.
Yeni mi geldiniz?
Şimdi geldik yurdumuza.
Beklemekteydik sizi.
Ya, sevindik.
Sözler güçlükle çıkıyor ağzından, bakışları yapılar arasında çoğalan öğrenci başlarında dolandıkça bir hıçkırık düğümleniyor. Kelimeleri zorluyor, çıksınlar diye.
Dervişleri elleri göbeklerinde dikilmişler ardında, beyazlardan bir üçük yığın meydana getirmişler. Sonunda yeni bir yutkunmayla dikildi Bedrettin. Baş öğretmeninizi görmek isterdik.
Öğrenci gözlerini kırpıştırarak baktı. Bedrettin sormayı istemediği soruyu kendiliğinden yanıtladı. Baş öğretmenimiz Kadı İsrail şu anda ders vermektedir. Dershaneye girmek yasak mıdır?
Yok değildir şeyhim. Buyurun birlikte gidelim.
Size zahmet olacak.
Hayır, onur verecek. Buyurunuz.
Öne düştü genç adam. Ardı sıra ilerledi Bedrettin. Çocukluğunun sevinci doldurmuştu içini. Demek babası derslerini sürdürecek ölçüde diri kalabilmişti. Giderken bıraktıklarının çoğunun yokluğu bir acı saplamıştı içine. Babasının anasının sağ olduklarını biliyordu. Sanki dersi kendisi veriyormuş gibi bir sevecenlik fışkırdı yanaklarından. Al al oldu yüzü. Sınava giren bir öğrenci heyecanıyla vardı dersliğin önüne. Elleri titreyerek uzandı büyük tahta kapıya. Kendiliğinden açılıverdi. Öğrenci yine önü sıra girdi. Ardından ayaklarının ucuna basarak Bedrettin daldı. Başlar ilkin bir an çevrildi yeni girenlere. Sonra birden gözler büyüyerek dervişin adımlarına takıldı. Gidip en arkada bir yere sessizce oturması tüm bakışları arkaya döndürdü. Sessizlik içinde bir şeyler olup bittiğini sezinledi Kadı İsrail, bakındı. Artık sıraların gerilerini tam seçemiyordu. Bir gölgenin ak ak arkalara geçtiğini gördü. Cümlesini tamamladıktan sonra tüm gücüyle baktı. Seçemiyordu. Oysa öndeki öğrencilerin başlarını görüyordu. Tümü dönmüş arkaya bakıyorlardı. Bir öğrenci geç kalmış olsa böylesine dikkatli bakmazlardı. Bedrettin oturur oturmaz gözlerini babasına dikmişti. Yaşlılığı hiç belli olmuyor. Salt bedenine bakıldığında genç kalmış bile denilebilir. Ama tümden ağarmış sakalları, hatta bembeyaz dağınık yün parçalarını andıran kaşlarıyla nice kocadığı ilk başta görünüyor. Gözleri de uzakları seçemiyor olmalı. Dershanenin gerisine yerleşen oğlunu sezinlemedi. Kadı İsrail bakışların kıpırtısızlığından kuşkulandı. Arkada bir şeyler olmakta. Sonra ak gölgeyi bağdaştırdı aklında. İrkildi birden, sevinçle zıpladı. Hemen kalktı öğretmen postundan, adımlamaya başladı dershanenin sağlam tahtadan tabanını. Bedrettin babasının sezinlediğini anlayınca doğruldu yerinden, yaklaştı. Yaklaşanda apaydınlık gördü İsrail. Kollarını açtı. ''Bedrettin'im, oğlum, babam.'' İkisi de yaşlanmış, koskoca bilginlerin çocuklar gibi kucaklaşması gözlerini yaşarttı öğrencilerin. Nice yılların özlemi iki bilgiyi bile böylesine kendinden geçirdiğine göre. İsrail Bedrettin'in yanaklarını, gözlerini öpüyor, durup durup kokluyordu. ''Çok özlettin oğlum.'' Dediler ki dervişliğe sıvandı. ''Üzüntümden yere göğe sığamaz oldum.'' Biz ki onunla sapık düşüncelerden uzak bilimin geliştirilmesine uğraşacaktık. Biz ki gerçek bilimi her türlü duygu ve coşkunun üstüne çıkaracaktık. Gidip dervişliğe soyunması bizden önce bilgisine hıyanettir diye düşündük.
Sizin düşündüğünüz anlamdaki dervişlik için biz de öyle düşünmekteyiz babam.
Bizim düşündüğümüz anlam duyduk ki şeyh olmuşsun. Dervişlerinle döngüye girdin mi ayakların yerden kesilmekteymiş. Görenleri dinledik, inanmadık. Böyle bir iş bilime aykırıdır dedik. Bizim oğlumuz bilgindir, bilginlerin en yücesi. Çünkü Timur katına varabilenlerden de öykülerini dinledik. Şaşkına döndük anlayacağın. Gelmekte olduğunu duyunca tüm karanlıkların aydınlanacağından kuşkumuz kalmadı. Ananla ikrar verip karşıya çıkacaktık. Ama beklemediğimiz bir anda kollarımız arasında bulduk seni.
Bedrettin kollarıyla kucakladığı babasının tüm bedenini yokluyordu. Ahlati son çağın en büyük hekimlerinden biriydi aynı zamanda ve bilgisinin tümünü Bedrettin'e aktarmaktan çekinmemişti. O yoklamalarla bedeninin sağlamlığına bir kez daha inandı.
Sizi iyi buldum babam, bir gözleriniz az biraz yorulmuş.
Yorgunluk değil Bedrettin'im, kocamışlığın belirtileri kendini sezinletmeye başladı gayrı. Uzakları göremez oldum, tabipler çaresiz olduğunu söylediler.
Çaresizlik yoktur dünyada, yeter ki arayıp baksınlar.
Arayıp baktılar, kocalıktan gelmektedir dediler.
Eh izninizle, bir de biz bakarız. Ders kaynıyordu, kimsenin düşündüğü de yoktu zaten. Ünü çok önceleri ülkede çalkanan Bedrettin gelmişti medreseye. Babasıyla sarılıp koklaşmış, özlemini gidermek için birbirlerinden ayrılmak akıllarına bile gelmemişti ikisinin de. Öyle kucak kucağa sürdürüyorlardı konuşmayı. Sonunda İsrail öksürerek ayrıldı oğlundan. Öğrencilerine dönüp derse son verdiğini bildirdi.
Hemen eve gidelim. Anan kim bilir nice sevinir.
Gidelim babam, gidelim ya. Önce izin verin. Yoldaşlarım var benimle. Onları bir yere yerleştirmem gerek.
Buraya yerleşsinler.
Medreseye derviş oturtmak olmaz.
Eve gidelim.
Kalabalıklar babam. Hemen bir iki dakikalık izindir istediğim.
Giderken söylersin ne gerekse. Bulduk seni bir kez, bırakmayız.
Dershaneden çıktılar.
Medresemiz büyümüş, gelişmiş. Her parçasına sizin emeğinizi gördük. Gönlümüz, gözümüz ışıdı. Dedik ki kendimiz kendimize, bunu ancak Kadı İsmail, babamız becerirdi.
Övgüye layık bir iş yapmadık Bedrettin'im. Dilerdik ki yerimize oğlumuz geçip gerçek yüceliğine kavuştursun.
İsrail'in dönüp dönüp aynı yerlere gelmesi Bedrettin'in durumundan nice yaralandığını ispatlıyordu. Hemen yanıtlamadı Bedrettin, dalgın dalgın yürümeyi yeğledi. Bir kez başlarsa bu tartışma yaşlı Bilgin'i kırabilirdi. Oysa yeri vardı tartışmaların. Bilgin'in ne olduğunu salt kuru kitap sözleriyle kavramanın yetersizliğini göstermeliydi onlara. Belki o zaman rahatlardı Kadı İsrail. Ve Bedrettin'in yanlışta olmadığını anlardı bir iyice. O yüzden dediklerini duymamış gibi yapıp bir öneri attı ortaya. Yarın dersiniz var mıdır? İsrail kolunu sıktı.
Yarın yoktur ama yarından sonra İslam hukuku üzerine bir dersim var.
Eğer izniniz olursa o dersi sizin gözetiminizde biz yapalım.
İzin? Bedrettin için izin söz konusu olamaz.
Yok, biz medrese kurallarına saygılı davrandık her zaman. Baş öğretmenden izin almaksızın söyleşi kurmak dilemeyiz. Sevini verdi Kadı İsrail, sarılıverdi oğluna. Buncasını ummuyordu. Onun medreseyi yatsımasını, öteki dervişler gibi tekkenin yüceliğini övmesini bekliyordu. Tam tersi çıkınca şaşkın bir kıvancın devinmesi dolandı damarlarında.
Sizinle övünmekte haklılığımız böylelikle ortaya çıkacak.
Yalnız baştan belirtelim babamız, biz bir şey ispatlamak için söyleşi kurmayız. Geleneğimiz, göreneğimiz değildir bu. Tek düşüncemiz vardır, yararlı olmak ve dahi babamızın gönlünü hoş etmek.
Bizim gönlümüz senden yana hoş olmuştur. Her zaman demişizdir kendimiz kendimize, bir nedeni olmasa dervişliğe soyunmazdı Bedreddinimiz.
Nedenleri anlatacağız sırası gelende. Kapıya yaklaştıklarında börklüce dikildi hemen. Bedreddin dileğini iletti oyalanmadan. Biz anamıza gideriz. Siz yoldaşlarımızı yerleştirin bir iyice. Bizim için de yer ayırın konakladığınız yapıda. Bilmektesiniz ki burada kalıcıyız.
Tasanız olmasın şeyhim. Siz içerideyken ben buyruğunuzu yerine getirdim.
Yoldaşlar hoşnuttur umarız.
Hoşnutlar.
Öyleyse buyurun gidelim. Kadı İsrail evini değiştirmişti. Öne düştü. Avluya girdiklerinde Melek Hatun sıçrayıp kalktı yerinden, camdan bir süre baktı. Sonra ipek başörtüsünü ağarmış saçlarının üstünde uçuşturarak seyirtti merdivenlerden aşağı.
''Amanın oğlum gelmiş, Bedreddin'im gelmiş.''
Atıldı boynuna oğlunun, yüzünü gözünü öpücüklere boğarak sarıldı bir iyice. ''Nasılsın ana?''
''Seni gören de nice olmak gerekiyorsa öyleyim oğlum.''
''Yıllar boyu özleminiz burnumuzda tüten bir acı oldu, şimdi öyle sevinçliyiz ki.''
''Ya ben?'' Mutluluğundan kocalığımı unutmaktayım.
Sen hiç kocamayacaksın ana. Hep benim o melek anam olarak kalmaktasın.
Senin anan olarak kalmaktayım doğru. Ama sen bile kocamaktasın aslan oğlum.
Bak haklı söze nice yanıt verilir. Sonra toparladı Bedreddin. Yanında getirdikleriyle tanıştırmak gerekiyordu. Tanıştırayım anam. Bu oğlan torununuz İsmail'dir. Ekemizin adını verdik. Hemen ardındaki dert ortağımız, çile yoldaşımız Cazibe kulunuz. Yanındaki de Şeyh Hüseyin-i Ahlati'nin hatunu Maria bacımızdır. Şeyhimizi yitirdikten öte bizden ayrılmadı. İsmail'imize kendisi kendisini ana atayıp hatunumuza yoldaşlık, bize unutulmaz bacılıklarda bulundu. Şu yanımızdan ayırmadığımız genç dervişe gelince börklüce Mustafa'dır ki bir karındaşımız, can bir yoldaşımızdır. Melek Hatun tümüne sarıldı tek tek, yanaklarından gözlerinden öptü. Börklüce'nin çekinmesine bırakmadan ona da sarıldı.
Hoş gelmişsiniz yavrularım, bize safalar getirmişsiniz ki Bedreddin'imizin yoldaşı bizim can bir evlatlarımızdır. Buyurunuz.
Yol gösterdi. Yine başörtüsünü uçuşturarak önden seyirtti. Kadı İsrail kadının birden canlanıp dirilmesinden kıvançlı ardından baktı.
Daha sabahleyin ağrılarından, sızılarından söz etmekteydi hatunumuz. Şimdi görürüz ki bir genç kız canlılığı ve dahi çevikliğiyle dolanmaktadır.
Melek Hatun sözlerin tamamını duymadığı halde omuzlarını oynatarak yanıtladı kocasını.
Ana sevincini bilmektesiniz efendimiz. Siz ki medresenizi bırakıp eve seyirtmektesiniz daha öyle olmadan. Biz nice sevinsek yine de yetişememekten korkarız.
Yürüdüler artları sıra geniş salona girdiler birbirini izleyerek. Kadı İsrail yer gösterdi. Cazibe Melek Hatun'un gözlerini üstünde sezinleyince bir ikirciklenmeyle bakındı yöresine. Sonra bakışlarını yaşlı kadının gözlerine çiviledi. Durmaksızın açılan, gelişen bir sevginin çiçeklenmesini görerek titredi. Melek kollarını açanda yerinden doğruldu hemen, varıp yanına oturdu. ''Oğlumuzu mutlu kılmışsın kızım, bize bir torun kazandırmışsın. Nice sevindik anlatılamaz. Sanmaktaydık ki durmaksızın dolanmakta, dünyanın gerektirdiği tatlardan hoşlanmamakta. Şimdi bir gelin bir torunla karşılaşınca kıvancımız doruğa ulaşmıştır. Böyle sevgi dolu yüce düşünceler içindeki insanlarla karşılaşmak beni mutlu kıldı efendim. Torununuz İsmail de size yakışır bir yiğit olsun istedim. Babasız zamanlarında bile elimden geldiğince bilgilenmesine çaba harcadım. Ama bilmekteyim ki ben hiçbir zaman Melek Hatun anamız gibi bilge olamam. O yüzden ellerinize teslimdir torununuz. Utandırmadan, yüzünüzü kara çıkarmadan yaraşırlığını gösterecektir. Babasından ders aldı mı kızım? Babasından ve dahi Ahlati Efendimiz'den ders almıştır. Öyleyse bizi çoktan aşmış bulunmaktadır. Aman efendim, şeyhimiz sizin bilgeliğinizi ana ana bitirememektedir. Bizim bilgeliğimizden ne olurmuş kızım? Bir ilk öğrenim için belki yararlıdır. Ama ondan öteye öyle bilginlerin pınarından sulanmıştır ki biz belleğine acılık veririz. Siz ki yeryüzüne bakışlarını her çevirende güneşler doğuran Bedreddin Şeyh'in anasısınız. Yadınızda olmak bile aydınlanmaya yeterlidir. İrkildi Melek Hatun, Kadı İsrail de. Karısı bu denli bilgili olan Bedreddin umduklarından çok ötedeydi kuşkusuz. Cariyeler şerbet bardaklarını önlerinde dolandırırlarken onurla baktı oğluna. İsrail tüm öfkesini unutmuş koluyla sarmıştı Bedreddin'i. Günlerdir yakınıp durmaktaydı. Yaraşır mı bize? Bilgin olsun, döndüğünde medreseyi elimizden alıp daha yücelere götürsün diye bilim ufuklarına saldığımız kişi derviş olup çıka gelsin. Nice bakacağız insanların yüzüne, nice diyeceğiz işte bizim oğlumuzdur. Demezler mi? Bre koca İsmail, sanki sabah akşam dervişleri kötülersin, kendi oğlunun durumu nicedir? Deyen de ne yanıt bulup vereceğiz? Üstelik ünü sınırların ötesinden, ufukların ötesine ulaşmış bir kişinin bu davranışı tüm gerçek bilimin sarsıntısına neden olmaz mı? Oysa şimdi durumdan hoşnut görünüyor, sesi çıkmadığı gibi kolunu dolayarak kıvancını belirtiyor. Demek salt bilgi değil, babasını bile bir çırpıda böylesine yumuşatacak bir üstünlüğü var oğlunun. Baba oğul fısıl fısıl konuşmalarını sürdürüyorlar. Gözlerini bir yoklayalım hele baba. Yaklamanın bir yararı yok oğlum, giderek azalıyor ışığım. Ben de bunu kabullendim. İzin ver bir bakalım, yanımızda çeşitli ilaçlar getirdik. Eğer onlar olmazsa yenilerini de yapabiliriz. Hipokrat'tan İbn-i Sina'ya ve dahi şeyhimiz Ahlati'ye varıncaya tüm tıp bilginlerinin iyileştirme çarelerini öğrendik. İnsanlara yararı olsun için. Şimdi babamızın durumu bizi üzüntüye salar. Üzülecek bir şey yok ya oğul, biz durumumuzdan hoşnutuz. Biz değiliz. Sonunda kandırdı babasını. Bahçeye çıkardı bakanların şaşkınlığı altında. Gözünü güneşe vererek inceledi. Uzaktan, yakından bazı şeyler gösterdi, sonra yeniden inceledi. Kökleri ince ince kızarmış göz damarlarını, gölgelenen göz bebeğini süzdü, başını salladı. Tasanız olmasın baba, çaresini bilmekteyiz. Ve dahi kısa zamanda sizi eskisinden iyi görecek duruma getirebileceğiz. Çaresiz demişlerdi. Belki onlar için çaresizdir ama bizim için değil. Nice dilesen. Dileğimiz odur ki yapacağımız merhemi bir hafta süreyle düzenli kullanasınız. Anana dedin mi zaten gereksiz bile olsa kullanmak zorundayızdır. Öyleyse kaygılanmamıza değmez. Yeniden döndüler. Bedreddin Börklüce'yi hemen yerleştikleri yere saldı. Var karındaşımız, bizim ilaç sandığımızı al getir. Bir acelemiz yoktur oğul, hele dinlenin biraz, karnımızı doyuralım, söyleşelim. Burada yerleşmeye geldik baba, yemek yemeye de, söyleşmeye de çok zamanımız vardır. Börklüce çoktan kapıyı tutmuştu, dönüp bakmadı bile. Bedreddin hemen anasına çevirdi bakışlarını. Babamın buyurduğuna göre senin de sancıların varmış öyle mi? Yok canım, işte arada bir ayaklarıma, kollarıma bir ince sızı girmekte. Nice bir sızı? Bilmem, özellikle sabahları yataktan kalkayım deyende, kollarımın ve dahi bacaklarımın ince ince sızladığını sezinlemekteyim. Parmaklarında tutukluk yapmakta mı bu sızı? Sabahları, az biraz. Sonra bedenin ısınan da geçmekte tümüyle, he mi? Tam dediğin gibi. İyi öyleyse, bunun için de ilacımız vardır. Bire oğul, sen gelir gelmez bizi ilaca mı boğmaktasın? Kadı İsrail'in yakınması yararsızdı. O yüzden araya söz karıştırmak isteğiyle değiştirdi cümlenin sonunu. Hele dinlenin az biraz, bunca uzun yoldan gelmektesiniz. Yollarda gereğinden daha çok oyalandık. Bir yolculuk değildi gelişimiz, tam bir geziydi. Her menzilde, her derbent ve dahi kentte, çok zamanda köylerde zamanımızı öldürüyor, bir iyice dinleniyorduk. O yüzden yorgunluktan söz etmeye hakkımız yoktur. Olsun bre oğlum, yine de dinlenmek gerek. Cariyeler sofrayı hazırlamaya başlamışlardı ki börklüce omuzladığı kocaman ilaç sandığıyla döndü. Bedrettin kavanozlardan birini açtı, içinden çıkardı, sarı renkli bir pestili anasına uzattı. İki parmağıyla tutup ucundan biraz kopardı. ''Bak anacığım, günde üç öğün yemeklerden önce buncacık kırıp yutacaksın. Bir aya varma sızıların seni boşayıp bir yeni yavuklu arayacaklardır.''
''Başkasına gidecekse oğlum bende kalmaları yeğdir.''
''Yok, başkasına da gidemezler, çünkü yitireceğiz onları.''
''O zaman iyi, günde üç öğün dedin değil mi?''
Bedrettin Cazibe'ye baktı, Cazibe atıldı hemen. ''Ben bakarım anama, ilacı bana verin efendim.'' ''Yemekten sonra mutfağı az biraz bize bıraksınlar. Babamın ilacını da yapalım. Anamızın güzel ellerine verelim.'' Kadı İsrail kalabalığın büyüklüğünü gören de irkildi. Okulun dershanesi yeterli olamazdı bu insan için. Medresenin cami olarak kullanılan büyük dershanesini açtırdı. Gelen Bedrettin'in ders vereceğini duymadan aceleciliğiyle çoktan doldurmuştu dershaneyi. Bedrettin'in büyük dershanede konuşacağı anlaşılınca bir akın başladı o yana doğru. Bahçenin ak çakmak taşlarıyla parıltılı bir görünüş verilen yollarında birbirini aşmak, bir an önce dershanede bir yer kapmak düşüncesindeki insanlar koşturuyordu. Eylem halindeki bir kalabalığın dalgalanmasını görüyor belli belirsiz Kadı İsrail. Edirne'li yıllar sonra Bedreddin'i dinlemeye koşuyor. Medresenin hocaları dinleyiciler arasına sıkışmak için didinmekteler. Her zaman çok saygılı olan öğrenciler bile çoğunu görmezlikten geliyorlar. Bir şaşkınlık, bir dalgalanma sürüp gitmekte. Ders zamanı geldiğinde yerinden doğruldu İsrail, kolundan tuttu Bedrettin'in.
''İki gündür çalmaktayız merhemi Bedrettin ama görürüz ki gözlerimiz eskiden sezinlemediklerini bulanık da olsa göremilmektedir. Sağ olasın. Demek ki tıp bilgisinde de en yücelerden birisin. Anan da demekteydi sızılar eskisince güçlü değil diye.''
''Öğrendiğimizi uyguluyoruz baba. Gönül dilerdi ki belletenlerden de öteye geçelim.''
''Zamanı vardır oğul, haydi şimdi dersimize başlayalım.''
Baba oğul büyük dershanenin öğretmen kapısından girdiler. Kalabalık ayağa kalkmak için yekindi. İsrail hemen koluyla işaret vererek oturttu herkesi. Bedrettin'i kürsüye kadar götürdü, sonra kendisi de kürsünün yanı başında bağdaş kurup oturdu. Bedrettin kitlenin gözlerini ağzında sezinlemeye öylesine alışmıştı ki aldırışsız baktı. Medrese öğrencileri yer değiştirmekten gerilere düşmüşlerdi. Öğretmenler öğrencilerin arasında sıkışıp kalmışlar ama zaten sıkışmayan yok ki. ''Karındaşlarımız, öğrendik ki bugünkü söyleşimizin konusu hukuk imiş. Şimdi sizlerle söyleşmemizi hukuk üstüne kurmak zorundayız. Ancak izniniz olursa biz sorunu baştan almak düşüncesindeyiz. Dilerseniz ve dahi sizi sıkmazsa bu yöntemi uygulayalım.'' Gözlerini gezdirdi kalabalığın üstünde. Onaylayan bakışların durgunluğunu görünce sürdürdü konuşmasını. ''Hukuk niye gerekmiştir acaba? İnsanların davranışlarına yasak koymak zorunluluğu neden doğmuştur? Haklı haksız sözcükleri neden türetilmiştir? Bizce asıl yanıtlanması gereken sorular bunlardır. Yoksa bir kutsal kitabın bazı bölümlerine tanık göstererek kişisel yorumlara girmek sorunu çözemez. O yüzden izin istedik sizden. Bazı alışkanlıklara karşı çıkarsak size yanlış gelen sözler söylersek hemen nedenini sorun. Böyle karşılıklı söyleşmiş ama doğruya giden yolda da ilerlemiş oluruz. Bakınız insanlar, yasaklardan söz ediyoruz. Hukukun ana kuralı budur, yasaklar. Ne gereği vardır yasakların? İşte buradan başlayalım. Kutsal kitapların bildirdiğine, bilimsel gerçeklerin ortaya çıkardığına göre yeryüzü insanlara ortak olarak verilmiştir. Soruna nereden bakarsanız bakınız, insanlar eşittir. Kutsal kitaplar açısından bakarsanız ilk insan Adem'in ve onun kürek kemiğinden yaratılmış olan Havva'nın çocuklarıyız tümümüz. Yani yeryüzü Adem'in sayılırsa biz tümümüz onun mirasçılarıyız. Bir anadan bir babadan gelen insanların payları da eşit olur. O zaman herkes yardımından güvenli, ürettiğinden inançlıdır. Bilirsiniz ki harcadığınız emek nice olursa olsun sizin öz malınız haline gelmektedir. Dünyanın gerçek düzeni bu biçimde kurulmuştur. Ama insanoğlunun zorbası hayını vardır. Tarihin çok eski dönemlerinde bir açık göz çıkıp öteki insanların emeklerini sömürerek kendisinin onlardan daha az çalışıp daha iyi yaşayacağını düşünmüştür. Düşündükten sonra da bunu uygulama alanına koymuştur. Onlardan önce silah yapmış, onlardan daha güçlü duruma gelmiştir. Gelen de sömürü başlamıştır. Ne var ki sömürünün bir sınırı olmak gerek. Bilmem bilir misiniz, Akşehir'in Sivrihisarlı olduğu söylenen bir Nasreddin hocası vardır. Öykülerini anlatırlar. Bu adam bir gün kafasına koymuştur. Merkebini ağır ağır açlığa alıştırarak hiç arpa vermeden yük taşınacaktır. Yani sömürüyü son kertesine götürecektir. Bir gün bakar ki merkep ölmüş. İşte o ilk zorba insanlar üzerinde egemenlik kurduğu anda hukuk doğmuştur. Neden mi? Haksızlığın olmadığı yerde haklılar da olamaz. O zaman hukukun bir gereği yoktur. Herkes eşit, herkes ürettiğinin tam karşılığını alanda haksızlık söz konusu olamaz. Olmayan da haklının haksızın ayrılması gereği duyulmaz. Böyle sözcükler bile olmaz o dilde. Öyleyse ilk hukukun başlangıcı, ilk sömürgenin ortaya çıkmasıdır. Şimdi sorunu daha belirgin bir biçimde yürütebiliriz. Yeniden bakındı. Kalabalık nefesini tutmuşçasına onu dinlemekte. Tümünün yüzlerinde besbelli bir şaşkınlığın anlamsızlığı perdelenmiş. İlk kez böyle şeyler duymaktalar. Ama bilginler olsun, öğrenciler ya da öteki dinleyiciler olsun, kendilerinde soru sorma gücünü bulamamaktalar. Sürdürdü konuşmasını. Demek ki hukuk ilk haksızlıkla birlikte kendinin gerekli olduğunu duyurmuştur. Öyleyse gelişmesi nice olmaktadır. Haksızlıkların artması, çeşitlenmesi, çoğalması ve sömürünün durmaksızın işlemesiyle. O zaman her dalda sömürünün girdiği her noktada bir haksızlık belirmektedir. Ve dahi hukuk bu haksızlığı insanların kabul edebileceği bir düzeye indirgemek için var olmaktadır. Nice mi? Şöyle anlatalım. Hocanın eşeğini alalım hele. Eğer arpayı tümden kesmeseydi hoca, merkep bir süre daha yaşar, sömürü bir süre daha sürerdi değil mi? Nefeslendi. Olay mırıltıları yükseldi tavana doğru. İşte hukuk da bu akıl ödevini yürütmektedir. Sömürünün egemen adına işlemesi ve mümkün olduğunca çoğalmasını sağlayan bir kurallar toplamıdır. Açıkça bellidir ki ilk hukuk sömürgenin sömürüsünü daha sağlam sürdürmesini sağlamak için konulmuştur. Çünkü ilk yasaklardan biri efendinin buyruğuna kayıtsız uyulması gerektiğini savunur. Kayıtsız uymak köleliğin kabul edilmesini zorunlu kılar. Ondan sonraki gelişmeler yeni yasaklar gerektirmiştir. Köle düzeni kabul ettirilince bu kez efendi köle ilişkileri konusunda yasaklar başlamıştır. Örneğin tarihin ilk çağlarında Hititler diye bir kavim yaşamıştır Anadolu'da. Bu kavimde Herodot'un dediğine göre kölesiyle evlenen bir kadın toplumdan çıkarılmakta. Efendisiyle evlenen bir cariye ise köle olarak kalmakta, çocuğun köle olmaması için kralın hazinesine 4 at vermek gerekmekteydi. Bu bir hukuk kuralıdır. Demek ki bir başka örneğe geçiyoruz şimdi. Toplum önce yapısını kurar, egemenler belirir, hukuk ondan sonra bu egemenlerin haksız isteklerini kurala bağlayarak haklı gösterir. Daha açık söylemek gerekirse, hukuk egemenin haksızlıklarını haklı göstermek aracıdır. Örneğin bir insanın ötekini öldürmesi insanlığa aykırıdır. Ama egemenin isteğiyle hukuk iki insandan birini efendi, ötekini köle sayanda efendinin köleyi öldürmesi hukuka aykırı olmamaktadır. Eski Yunan'da bu bir hukuk kuralıdır. Örnekleri çoğaltmak mümkündür. Ama örnekler bizi asıl sorundan uzaklaştırabilir. Burada açıklamak istediğimiz hukukun yapısıdır. Yapanın durumunu saptayan bir niteliğin niceliği biçimine dönüşmesidir. Hititler'de hukuk Salt kralın egemenliğini perçinleyen bir düzenleme içindedir. Eski Yunanlar Roma'da ise Salt efendilerin egemenliğini sağlamlaştıran bir kurallar tümü. Kitle gözlerinde beğeninin ışıklarıyla sessiz soluksuz dinliyordu Bedrettin'i. Öğrenciler hukuk denilince kutsal kitaptaki kuralların açıklamasından öte bir şey duymamışlardı. Oysa şimdi aralarında değişik dinlerin inanmışları, önde gelenleri de var. Tümü dinliyorlar ve dinledikçe sorunu kavrama çabasının ışığına düşüyorlar.